Ayrım 23, faili meçhul mü? Ergün Poyraz, sayfa 266. Danıştay saldırısı. 9 Ağustos 2012 tarihli Aydınlık gazetesi, Danıştay'a yapılan saldırının arkasında "Ey Mür mü var?" başlığı altında şunları yazıyordu. 2006 yılındaki Danıştay olayında saldırgan Alparslan Aslan, yakalandığında üzerinde Ulusal Haber gazetesi kimlik kartı çıkmıştı. Ulusal Haber gazetesinin sahibi Mehmet Tümer'in ise Eybür'ün elemanı olduğu ortaya çıktı. Anımsanacağı gibi o dönem Ulusal Haber gazetesi kimliği, yandaş medya tarafından ulusal kanal kimliği gibi sunulmuştu. Ergenekon davasının 6 Ağustos 2012 tarihinde yapılan duruşmasında tanık sıfatıyla ifade veren Mehmet Eymür, Ulusal Haber gazetesinin sahibi Mehmet Tümer'i tanıyıp tanımadığı şeklindeki soruya oldukça ilginç bir cevap veriyordu. "Elemanımdır." Böylece Danıştay katili Alparslan Aslan'ın üzerinden çıkan Ulusal Haber kimlik kartı ile MİT eski kontr terör dairesi başkanı Mehmet Eymür'ün bağlantısı ortaya çıkıyordu. Tayyip Alparslan Aslan'ı tanıyor mu? Ergenekon iddianamelerinin ek klasörlerinden 87.sinde Tayyip'in en yakın adamlarından TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı ve Tayyip'in danışmanlarından Ahmet Ergün hakkında şunlar yer alıyordu. Millet Gıda'nın sahibi, Kola Turka'nın ortağı ve dağıtım şirketinde. Avukat Alparslan Aslan bunun 3 yıldır yanındaymış. Başbakan Tayyip Erdoğan da iyi tanırmış. Belgeyi Aslı gibidir diye onaylayan isim de Ayhan Işık isimli polis memuruydu. Belgelere göre Danıştay hakimlerinin katili Alparslan Aslan olaydan önce 3 yıl Ahmet Ergün ile berabermiş. Alparslan Aslan'ın en yakınlarındaki isimlerden bir diğeri de Fethullah Gülen'in yeğeni Kemalettin Gülen'di. Ne hikmetse mahkeme bu konuları hep görmezden geliyordu. Bazen de oldukça ilginç kararlar veriyordu. Tıpkı Alparslan Aslan'ın "bombaları aldın" dediği Süleyman Esen'i alelacele salması gibi. Ahmet Ergün Kalpazan adlı kitabıma dava açtı. Ayrıca mahpus damlarında yatmam amacıyla savcılığa şikayet etti. O zamanlar sanki başka yerde yatıyormuşum gibi. Ne gariptir ki savcılığa şikayet dilekçesinde özetle Ahmet Ergün cürüm işlemek için kurulan teşekkülün kurucusu ve yöneticisi olmak, irtikap zimmet ihaleye fesat karıştırmak, görevi kötüye kullanmak, özel evrakta sahtecilik ve kamu kurumunu dolandırmaktan sicilliydi. Yargılandığı dosyada verdiği savcılık ifadesinde belediyeden ihale alan firmalardan %3 ile 10 arasında komisyon aldıklarını çok açık bir şekilde söyleyen isim şeklinde yazdığım için benden davacıydı. Oysa yazdıkları müfettiş raporları, emniyet kayıtları, savcılık ifade ve iddianameleri ve mahkeme belgelerinden ve hatta kendi anlatımlarından birebir alınmaydı. Bunlardan şikayetçi olan Tayyip'in danışmanı Ahmet Ergün her ne hikmetse Alparslan Aslan ile ilişkisi olan kısımlardan şikayetçi olmuyor, olamıyordu. Hüseyin Özalp tarafından kaleme alınan Kuşatılan Yargı adlı kitapta Danıştay'ın hedef gösterilmesi şöyle anlatılıyordu. 2006 yılında Danıştay ardı ardına hükümeti kızdıran bir takım kararlar almaya başladı. Danıştay saldırısına gerekçe olarak gösterilen türban ile ilgili ilk karar Şubat ayının başında çıktı. Danıştay Gölbaşı Bayrak Anaokulu Müdürlüğü yapan öğretmenin atanan okula geliş ve gidişlerinde türban takmasının çağdaş eğitim ve laiklik ilkelerine aykırı olacağına karar verdi. Danıştay ayrıca 8 Şubat günü başka bir kararında orta öğretimden ayrılan mezun olanlara açık öğretim lisesine giderek üniversite sınavına girme ve böylelikle katsayı uygulamasını delme imkanı sağlayan yönetmeliğin de yürürlüğünü durduruyordu. Danıştay'ın türban kararına önce hükümetten tek bir eleştiri veya yorum gelmiyordu. Ancak aradan 3 gün geçtikten sonra hükümet yetkilileri birden ardı ardına Danıştay kararı ile ilgili eleştirilere başlıyordu. Gül Esenboğa'daki açıklamasında karar karşısında hayretler içinde kaldıklarını ve kaygıyla karşıladığını belirterek şunları söylüyordu. Bu yaklaşımın altında negatif özgürlükler anlayışı vardır. Bu anlayış bildiğiniz gibi otoriter, diktatör rejimlerin felsefesidir. Halbuki Türkiye giderek demokratikleşen bireyin toplumun haklarının daha da genişletilmesine doğru bir yöneliş içindedir. Bu Türkiye'nin yönelişine ters bir karardır. Aynı gün Başbakan Erdoğan da hukuk içerisinde tanımlayamadığı kararın din ve vicdan özgürlüğünün kısıtlanması olduğunu belirterek ben özgürlüklerin egemen olduğu bir ülkenin başbakanı olarak bu kararı kınıyorum diyordu. Erdoğan kararın gerginlik yaratacağı işaretini şu sözler de veriyordu. Danıştay'ın değil, Diyanet'in işi. Bu ülkenin başbakanı olarak, bu ülkenin bir evladı olarak karar verildiği için bu yorumu yapıyorum. Yapmak zorundayım. İnsanın özel alanı vardır, kamusal alan vardır, bir de kamu alanı vardır. Bunlar evin içine de karışacaklar. Türkiye yol geçen hanı değildir. Artık biz bu ülkede gerginlikler olmasın, birileri nemalanmasın diye sabrediyoruz. Bu ülkede böyle bir zemini hazırlama gayreti içerisine girmesinler. Burada özellikle milletin bir vekili olarak, milletin duygularına tercüman olarak konuşuyorum. Ama ben yargı makamı değilim. Erdoğan Mersin İlçe Kongresi için gittiği Mersin'de Danıştay'a, "Efendi bu senin işin değil, Diyanet'in işi" diye sesleniyordu. İktidara gelirken küçük bir azınlığın meselesi olarak tanımladığı türban sorununda gerilimi başlatırken çiftçinin sorunlarına ise kulak tıkıyordu. Aynı gezide Erdoğan çiftçinin hali ne olacak anamız ağlıyor diye yakınan çiftçiye argo dünyasında tavan yapan meşhur artistlik yapma lan ananı da al git buradan fırçasını çekiyordu. Hükümet yetkilileri sözleşmiş gibi yurdun dört bir yanından aynı gün açıklama bombardımanına başlıyordu. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik de Tokat'tan öğretmen pikniğe de okul kıyafetiyle mi gidecek diyerek eleştirilere katılıyordu. Hükümet yetkililerinin açıklamalarının ardından Danıştay Başkanlığı da kurumun manevi şahsiyetinin rencide edildiğini ve eleştirilerin yargı bağımsızlığını zedeler nitelikte olduğunu anlatan bir bildiri yayımlıyordu. Erdoğan Danıştay'a grup toplantısında yargı bağımsızlığının yargı kararlarının eleştirilememesi anlamına gelmeyeceğini savunuyordu. Vakit gazetesi ise 13 Şubat 2006 tarihinde işte o üyeler başlığı ile türban aleyhine kararı veren daire üyelerinin fotoğraflarını yayımlıyordu. Vakit gazetesi daha önce de Atatürkçüleri hedef göstermiş, bu hedef göstermenin ardından bu insanlar katledilmişlerdi. Gümüşhane Baro Başkanı ve Ahmet Taner Kışlalı bunlardan ilk akla gelenlerdi. Danıştay'ın hükümeti kızdıran kararları devam etti. 23 Şubat'ta eşi türbanlı olan öğretmenin yurt dışına atanmasını yapmayan Milli Eğitim Bakanlığı kararını haklı buldu. Yine aynı gün açıklanan kararda Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilköğretim müfettişlerinin Kur'an kurslarının denetimine son veren yönetmelik maddesinin yürürlüğünü durdurdu. Danıştay 1 Nisan 2006 tarihinde ise hükümetin içki yasağını uygulaması ile ilgili durdurma kararı verdi. Bu kararların ardından Erdoğan eleştirilerini sürdürdü. Müteahhitlerle yaptığı toplantıda birçok ihale ile ilgili Danıştay'ın durdurma kararı verdiğinden yakınarak bunun hükümetin icraatları için engel olduğunu vurguluyor, bürokratik oligarşi ile mücadele ettiklerini ifade ediyordu. Danıştay Başkanlığı buna yeni bir açıklamayla yanıt veriyor ve hukuka bağlı olması gereken başbakanın hukuku icraatları için engel saymasının kabul edilemeyeceği vurgulanıyordu. Kanlı baskın. 2006'nın Mayıs ayında Danıştay Başkanlığı'na seçilen Sumru Çörtoğlu'nun konuşması ise Erdoğan'ı sinirlendiriyordu. Çörtoğlu her iktidar değişikliğinde kamuda yapılan kadrolaşmanın istikrarı bozduğunu ve yargı kararlarının uygulanmasını engellediğini söylüyordu. Yargıya yapılan eleştirilerin ise ön yargılardan uzak ve bilimsel olması gerektiğini vurguluyordu. Çörtoğlu yargı kurumlarının her toplantısında olduğu gibi irticaya da değiniyor ve ülkenin en önemli iki sorununun bölücülük ve irtica olduğunu vurguluyordu. Başbakan Erdoğan ise Çörtoğlu konuşmasını tamamlar tamamlamaz, asık bir yüzle Çörtoğlu'nun elini sıkma nezaketini bile göstermeden salondan ayrılıyordu. 10 Mayıs 2006 tarihinde Danıştay Başkanı Çörtoğlu'nun hedef gösterilmekten yakınmasına Tayyip, "Bunları hep duyuyoruz," yanıtını veriyordu. Bütün bu olayların ardından 17 Mayıs 2006 tarihinde kanlı Danıştay baskını gerçekleşiyordu. 24 Mayıs 2006 tarihinde İçişleri Bakanlığı'nda düzenlenen valiler toplantısında konuşma yapan Tayyip, "Karanlık çeteler var," diyerek yine aynı konu ile ilgili şunları söylüyordu. "Ben ortada kanlı bir çetenin olduğunu ifade ettim. Bu kanaatim aynen devam ediyor. Ucu nerelere ulaşacaksa ulaşacağız." Yine Tayyip saldırıyı Cumhurbaşkanlığı'nı önlemeye yönelik bir kanlı komplo olarak olaydan önce sezdiğini de açıklıyordu. Onun bu beyanları üzerine Milliyet Gazetesi'nde Can Dündar 25 Mayıs 2006'da şu tespitlerde bulunuyordu. "Burada önemli olan şu, eğer Erdoğan Cumhurbaşkanlığı'nı engellemeye dönük bir kanlı komplo hazırlığını seziyor idiyse yapması gereken neydi? Koruma isteyen Danıştay'a kol kanat germek değil mi? Oysa o tam tersine sert demeçlerle ortamı germeyi tercih etti." Hitler ülkedeki hakimiyetini, kendi gerçekleştirdiği parlamento binası yangınını muhaliflerinin üzerine atarak sağlıyordu. Tayyip de kanlı Danıştay baskınını kendine muhalif olanların üzerine yıkarak, onları gerçek dışı ithamlarla suçlayarak başlattığı eylemleriyle korku imparatorluğu şekline dönüştürüyordu. Danıştay'ın türban konusundaki kararı karşısında ise fetvasını şu şekilde veriyordu. "Efendi sen kim oluyorsun? Buna mecelle, yani şeriat hukuku karar verir." Tayyip Hitler'e özeniyor. Tayyip yılbaşı arifesinde Suudi Arabistan dönüşü gazetecilere açıklama yapıyor ve başkanlık sistemi için Hitler Almanya'sına örnek aldığını ilan ediyordu. "Üniter sistemli başkanlık baktığımızda var. Hitler Almanya'sına baktığımızda da bunu görürsünüz. Başka ülkelerde de görürsünüz. Yeter ki bütün mesele başkanlık sisteminin uygulamasında halkını rahatsız eden bir yapısı olmasın." İngiliz Guardian gazetesi haberi Erdoğan Hitler Almanya'sını etkili yönetim örneği olarak bahsetti şeklinde verdi ve Tayyip'in bu sözlerinin iktidarı tek elde toplayacağı yönündeki eleştirilerin artmasına neden olacağını kaydetti. Tayyip'in sembolik bir cumhurbaşkanlığından asıl yöneticiliğe geçmeyi amaçladığını savunan Guardian, bu durumun da muhalefette bütün gücü elinde tutarak otoriter bir sistem getireceği korkusunu doğurduğunu da kaydediyordu. 1 Ocak 2016 tarihli The Times, Tayyip'in Türkiye'de kurmak istediği başkanlık sistemine örnek olarak Hitler Almanya'sını göstermesiyle ilgili olarak Erdoğan Türkiye'nin Hitler'i olmak istiyor yorumunu yapıyordu. Tayyip'in Türkiye'de kurmak istediği başkanlık sistemine örnek olarak Hitler Almanya'sını göstermesi dünyada yankılanmayı sürdürüyordu. Britanya'nın saygın gazetelerinden Times, Türkiye'nin eşit oranda sevilen ve nefret edilen tartışmalı liderinin Nazilere dair ilk gafının bu olmadığını belirterek, Erdoğan'ın Ekim'de Alman Başbakanı Angela Merkel'in sığınmacı krizinde yardım talebine verdiği "Biz sizin toplama kampınız değiliz" yanıtını hatırlatıyordu. ABD'li siyaset profesörü John A. Tours ise Huffington Post'a yazdığı "Erdoğan gaf yapmadı" başlıklı yazısında Tayyip'in sözlerinin gaf olmadığını savunuyor ve şöyle diyordu. "Bu demeç demokratik bir siyasiden gelseydi bir gaf veya kötü bir espri olarak değerlendirilebilirdi. Ancak otoriter Erdoğan için bu bir diktatörün duygularını gösteren ender bir dürüstlük anı." Sanki Hitler'den kopya. Uğur Mumcu, Alman Millet Meclisi'nin Hitler'in tertibiyle yakılması olayını şöyle anlatıyordu. 1933 yılının 26 Şubat akşamı Alman Millet Meclisi binasının dört bir tarafından ateşler fışkırmaya başladı. Siyasal tarihte Reichstag yangını diye anılan büyük olay başlamıştı. Hitler göğe yükselen alevlere bakarak yanındakilere, "Şimdi artık sosyalistleri demir yumrukla yok etmemize kimse engel olamayacak" diye sesleniyor. Hitler'in propagandacısı Goebbels de "Bu bir sinyal ateşidir" şeklinde bağırıyordu. Ertesi gün Hitler yanlısı gazeteler bu başlıkla çıktı. Sinyal ateşi. Hitler yakın çalışma arkadaşlarıyla birlikte konuşarak kesin emirlerini verdi. "Bütün sosyalistler tutuklanmalıdır." Yangının nedeni henüz belli olmadan gece saat 11'de devrimci milletvekilleri, yazarlar, sendikacılar, öğrenciler, hukukçular birer birer evleri basılarak tutuklanıyordu. Ülkedeki bütün ilericiler anarşi çıkarma, milli bütünlüğü parçalama gibi gerekçelerle suçlanmaktaydı. Anayasal özgürlüklerin hepsi bir gecede kaldırılmıştı. Doktor Goebbels hatıra defterinde bu olayı şöylece tanımladı. "Führer ile olan konuşmamızda sosyalistlere karşı açılacak savaşın ana hatlarını çizdik. Şimdilik doğrudan doğruya karşı tedbirleri almaktan kaçınacağız. Devrim girişimi bundan önce alevlenmelidir. Uygun bir anda darbemizi indireceğiz." Uygun an Alman Millet Meclisi binasının yakılmasıydı. Bu yangın ustaca planlandıktan sonra faşizm saldırıya geçti. Bütün ilerici aydınlar tutuklandı, küçük burjuva ilericileri susturuldu, anayasal haklar ortadan kaldırıldı, binlerce kitap sokak ortalarında yakıldı. Hitler ve yakınları o günlerde bu yangın için tanrısal belirti, bir devri başlatan sinyal ateşi diyordu kendi aralarında. Bugün ise Tayyip ve yandaşları kanlı Danıştay baskını için bu sözleri sarf ediyordu. O günlerde Hitler'den önce Weimar Anayasası döneminde Alman yargıçları bağımsızlardı. 7 Nisan 1933 tarihinde genel grevler yasası ile Hitler sempatizanı olmayan, ona uşaklık etmeyen bütün hukukçular görevlerinden alınıyordu. Bugün de 12 Eylül referandumundan sonra namuslu hakim ve savcılar sürgün üzerine sürgün yiyorlardı. O günlerde aynı yasada şu hükme de yer veriliyordu. Nasyonel sosyalist devlette hiçbir zaman yer almayacakları anlaşılanlar mahkemelerde görev alamazlar. Hitler'in baş hukuk danışmanı Adalet Bakanlığı müşaviri Dr. Frank, nasyonel sosyalist hukuk anlayışını bir konuşmasında şöyle özetliyordu. "Nasyonel sosyalizm karşısında hukuk bağımsızlığı yoktur. Vereceğiniz her kararda önce kendinize şunu sorunuz. Benim yerimde Führer olsaydı nasıl karar verirdi?" Şimdi de birçok mahkemede yargıçlar kendilerine şu soruyu soruyorlardı. "Benim yerimde Tayyip ya da Fetoş olsaydı nasıl karar verirdi?" Hitler'in baş hukuk danışmanı Adalet Bakanlığı müşaviri Dr. Frank konuşmasına şöyle devam ediyordu. "Her kararda şöyle söyleyiniz. Bu karar Alman halkının nasyonel sosyalist vicdanıyla uyuşuyor mu? İşte o zaman nasyonel sosyalist halk devletinin birliğine karışmış ve Adolf Hitler'in idaresinin ölümsüzlüğünü tanımış olarak 3. Alman İmparatorluğu'nun otoritesini kendi karar alanımızda her zaman için sağlayacak temel buldunuz demektir." Hitler açıkça ilan ediyor. "Hukuk yoktur, devlet vardır. Devleti ben temsil ederim ancak, sadece ben." Tayyip de bugün aynı şeyleri söylemiyor mu? "Sen artık başbakansın, ister asar ister kesersin." Dün Ergenekon'un savcısıydı. Bugün Soner Yalçın'ın tutuklanmasının ardından "yazdıklarından değil, yaptıklarından tutuklandı" diyerek yargıçlığa soyundu. "Yarın da bu davanın celladı olarak karşımıza çıkacaktır" diyorduk. İnanın daha ilgincini yaptı. "Ergenekon konusunda kandırıldık" dedi. Kandıranlar tabii ki cemaat. Neyse, biz tekrar dönelim Hitler'e. 1937 yılında genel grevler yasası yeniden değiştirildi. Bu kez siyasal bakımdan şüpheli görülenler de görevlerinden kolaylıkla alındı. Bundan sonra bütün hukukçular siyasal iktidarın güdümündeki Nasyonal Sosyalist Alman Hukukçular Birliği'ne girmek yükümlülüğü altına sokuldular. Bütün hukukçular Hitler'in gözaltındaydı bundan sonra. Bütün bu baskılara birkaç yargıç karşı koyabildi yine de. Hitler yönetimi parlamento binasını yakarak bunu bazı solcuların üzerine attı. Dimitrov ve arkadaşları Alman Yüksek Mahkemesi'nde yargılandılar. Mahkeme sanıkları suçsuz görerek beraatlerine karar verdi. Bu karar Alman mahkemeleri için bir dönüm noktası oldu. Hitler bu kez vatana ihanet davalarını yargılayıp karara bağlamak için Volksgerichtshof adıyla bir olağanüstü mahkeme kurdurdu. Volksgerichtshof'un Türkçesi Halk Mahkemesi'ydi. Mahkeme 9 üyeden kurulmuştu. 9 üyenin 4'ü hukukçu, diğer 5'i ordudan ve SS'lerden seçilmekteydi. Halk Mahkemesi olağanüstü bir mahkeme görünüşündeydi. Hitler faşizmine karşı olan birçok aydın, işçi ve siyasetçi bu mahkemede yargılandı. Mahkeme başkanı Roland Freiser ise Alman uçaklarının attığı bomba ile mahkeme içinde öldü. Halk Mahkemesi dışında bir başka özel mahkeme daha vardı. Hitler'in emrinde Sondergericht adıyla anılan bu mahkeme 3 kişiden oluşmaktaydı. Bu yargıçlar Nasyonal Sosyalist ilkeleri benimsemiş parti üyelerinden seçilirdi. Bu mahkemelere sanıkları savunacak avukatlar sokulmazdı. Savunma avukatları da Nazi Partisi üyeleri arasından seçilirdi. Sanıkları savunmak isteyen birkaç avukat toplama kamplarına götürüldü. Yargıcıyla avukatıyla tüm hukukçular esir alınmıştı Hitler rejimince. Hukuk profesörleri birer papağan, yargıçlar ise oyuncaktı Hitler'in elinde. Dün Hitler'in "ben Almanya'nın en büyük yargıcıyım" diyerek başlattığı süreç bugün Türkiye'de Tayyip'in "ben bu davanın savcısıyım" şeklindeki garip açıklamalarıyla devam ediyordu. Yukarıda da belirttim. Tayyip'in "bu davanın celladıyım" demesi yakındı. Ancak o "kandırıldık" dedi. 23. ayrımın sonu. Sayfa 277.